Ayrım 12.
Kazanılmış davranışın kullanımına ve genelleştirilmesine, başka alanlara uygulanmasına yönelik amaçlara pek yer verilmemektedir. Öğrencilerin davranışları edinmeyi ve kullanmayı öğrenmeleri için geçmeleri gereken öğrenme basamakları şöyledir: A. Edinim, B. Akıcılık, C. Genelleme, D. Süreklilik, E. Uyarlama. Her öğrenme basamağı bilgi ve becerinin kullanımı için gerekli ama farklı bir basamağı, adımı temsil eder. Bu basamakların anlaşılması iki nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak öğretmenlere bilgi ve beceri ediniminin ötesinde amaç belirlemeye ve amaçları basamaklandırmaya yardımcı olur. İkincisi, etkili öğretim yöntemlerinin seçilmesini kolaylaştırır. Araştırmalar, öğrenmeler basamaklandırıldığında ve öğrenme basamaklarına uygun düşen öğretim yöntemleri kullanıldığında öğrenmelerin daha da arttığını göstermiştir. Aşağıda 3 ayrı öğretme işi için öğrenme basamakları tanımlanmış ve öğrenme basamaklarına ilişkin örnek amaçlar oluşturulmuştur. Öğretme işleri. Birinci örnek. İlköğretimin birinci kademesindeki öğrencilerle ilgili amaçtır. Bu amaçla kazandırılmak istenen ya da öğrencinin göstereceği davranış, deste bozmayı gerektiren iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı çıkarmaktır. İkinci örnek, çocuklarının kamyon etiketini diğer taşık etiketler içinden ayırmayla ilgili bir amaçtır. Üçüncü örnekte öğrencinin yaşıtlarıyla etkileşim başlatmayı kazandırma amacıyla ilgilidir. Öğrenme basamakları. A. Edinim. Edinim, bir davranışın nasıl yapılacağını öğrenme sürecini anlatır. Öğrencinin öğretimden önce yapamadığı davranışı edinim aşamasının sonunda yüksek doğruluk oranıyla en az %80-%90 düzeyinde yapabilmesidir. Öğrenmenin edinim basamağı, öğrencinin kazandığı davranışları tam olarak yaptığını ancak hızlı ve akıcı bir biçimde yapamadığını belirtir. Ayrıca kazanılan davranışı öğrendiği ortamın dışındaki ortamlarda da tam olarak yapamadığını betimler. Edinim aşamasına davranışın kazanıldığına karar vermek için yararlanılan ölçüt genellikle doğru yapma yüzdesidir. Edinim aşamasında öğrenciye davranışı yapma becerisi kazandırılırken hataları giderme ve doğru yaptıklarının oranını arttırmak için çalışılır. B. Akıcılık. Akıcılık, edinilen davranışın olağan hızıyla yapılması için izlenecek süreci anlatır. İşe vuruk terimlerle anlatırsak, akıcılığı kazandırma amacı edinilmiş davranışın hızının arttırmadır. Ayrıca davranışı yapması söylendikten sonra yapmaya başlamayla tamamlama arasında geçen süreyi azaltma olarak da betimlenir. İzleyen nedenlerden dolayı akıcılık öğrenmenin önemli bir aşamasıdır. Bir davranışın nasıl yapılacağını öğrenme ve doğru yapma, sadece edinilmesi öğrencinin o beceriyi kullanmaya başlayacağını garantilemez. Örneğin Cemile, anne sözcüğünü okumanın mekanizmasını doğru olarak öğrenmiştir. Heceleri birleştirerek sözcükleri seslendirmektedir. Ancak okumak onun için son derece zahmetli ve yavaş bir süreçtir. Bu nedenle okuma etkinliği dinlenme amaçlı seçtiği bir etkinlik değildir. Öğrenciler belirli bir davranışı edinebilir, yani onu yapar. Ama bu davranışı yapması uzun süreyi gerektirdiği için davranışı kendisi yapma yerine başkaları o davranışı onun için yapar. Öğrenci davranışı verilen sürede yeterince hızlı ve akıcı bir biçimde yapamayabilir. Örneğin, şule bağımsız giyinebilmek için gerekli olan bütün becerileri öğrenmiştir ama bağımsız giyinmesi 30 dakika sürdüğünden babası giydirir. Bu nedenle de edindiği davranışı geliştirecek kadar uygulama yapamaz. Giyinmesi akıcılık kazanmaz. Son olarak da bazen edinilmiş beceri ancak hızlı yapıldığında işe yarar. Bu nedenle belirli bir hızın üzerinde beceriyi yapmak gerekir. Örneğin Ayşe yeşil yandığında karşıdan karşıya geçer ama bu işi trafik lambasının kendisine tanıdığı süre içerisinde gerçekleştiremez. Ayşe'nin karşıdan karşıya geçme hızını arttırmak gerekir. Akıcılık amaçları yazılırken davranışın doğru yapılma yüzdesini karşıladığı kadar hız ölçütünü de karşılamalıdır. Örneğin Cemile anne sözcüğünü doğru okuması kadar dakikada 30 sözcük okuması belirtildiğinde akıcılık amacı da belirtilmiş olur. Bazı durumlarda akıcılık belirli bir davranışı uzunca bir süre uygulayabilme anlamına gelir. Bu gibi durumlarda süre ölçütü de işin içine katılmalıdır. Örneğin Atilla tek başına oynama davranışlarını edinmekle kalmamalı, bu davranışlarını bir keresinde en az 15 dakika boyunca devam ettirmeyi de başarmalıdır. Akıcılık, yönergenin verilmesiyle davranışın sergilenmesi arasındaki süresinin kısaltılması anlamına da gelebilir. Bu gibi durumlarda gecikme ölçütü kullanılmalıdır. Örneğin, Tezcan odasını toplamak için gereken davranışları edinmekle kalmamalı, annesi kendisinden odasını toplamasını istedikten sonraki bir dakika içinde odasını toplamaya başlamalıdır. C. Genelleme. Genelleme öğrencinin bir davranışı onun öğrendiği koşullardan farklı koşullar altında da yapması ve yararlanmasıdır. 4 farklı genellemeden söz edilir. Bunlar mekanlar arası genelleme, davranışlar arası genelleme, kişiler arası genelleme, malzemeler arası genelleme. Mekanlar arası genelleme. Öğrencinin edindiği davranışı öğrendiği yerden farklı bir yerde uygulamasıdır. Örneğin, rasim için var olan amaçlardan biri alıştırmaları kendisinin yapmasıdır. Rasim sınıfta verilen alıştırmaları sınıfta yapıyor ama alıştırmaları evde yapması istendiğinde evde yapmıyor. Bu durumda yaptığı davranışları mekanlar arasında genelleyemediğinden genelleme amacı koymaya gereksinim vardır. Davranışlar arası genelleme. Öğrencinin edindiği davranışı farklı davranışlara uygulamasıdır. Örneğin, Pelin'in sınıfa uygun olmayan davranışları yüksek sesle konuşmak, sınıfta gezinme ve arkadaşları rahatsız etmektir. Ekim ayı içerisinde Pelin düşük sesle konuşmayı sınıfta öğrenir. Pelin için şimdiki amaç edindiği düşük sesle konuşma davranışını gezinme ve arkadaşlarıyla konuşma davranışlarına genellemesidir. Kişiler arası genelleme. Öğrencinin edindiği davranışı birçok insanın varlığında ve birçok insanla birlikte yapmasıdır. Örneğin, öğretmeni Kemal'e merhaba dediğinde merhaba diye karşılık vermesini öğretmiştir. Ama Kemal, öğretmeninden başka kimseyi selamlamaz. Kemal için amaç kendisine selam veren kim olursa olsun selam vermedir. Malzemeler arası genelleme. Öğrencinin edinmiş olduğu davranışı benzer malzemelerle de yapmasıdır. Örneğin, Rahim okuma kitabındaki 50 sözcüğü bir gazete ya da başka bir kitapta gördüğünde de okuduğunda malzemeler arası genellemiş olur. Doğruluk ve akıcılık davranışın işlevsel bir biçimde kullanıldığını gösterdiğinden genelleme amaçları doğruluk ve akıcılık ölçütlerini içermelidir. Ölçütler davranışın kullanılabileceği uygun ve uygun olmayan koşulların ayırt edilmesini de kapsayabilir. Örneğin, Kemal alışveriş etmek için bir mağazaya gittiğinde karşısına çıkan herkese merhaba dememelidir. Her ne kadar sınıf ortamında gösterilen davranışlardan çok azı toplumda yapılırsa da eğitimin birincil amacı hiç olmazsa önemli davranışların genellenerek kullanılmasını kolaylaştırmadır. Üzerinde uzun süre ve çaba harcanan bir davranışın sınıf dışında kullanılmadığını ya da sürmediğini görmek son derece moral bozucudur. Engelli çocukların edindikleri davranışları başka ortamlarda ve bağlamlarda yapamayacağı olasılığı göz önünde bulundurularak bu davranışların genellemesine yönelik ayrı amaçlar oluşturulmalıdır. D. Kalıcılık. Kalıcılık öğrencinin edindiği davranışı kendisinden bunu yapması söylenmeden de gerektiğinde yapmasıdır. Davranışı yaptırmak için verilen yönergeleri planlı bir biçimde kademeli olarak geri çekmek yerine birdenbire geri çekildiğinde davranışın sürmediği görülür. Davranış hep hatırlatıldığında değil, gerektiği her zaman yapılması için kalıcılık amaçları konulmalıdır. Doğruluk ve akıcılık ölçütlerini karşılamış olan davranışlar için kalıcılık amacı düşünülmelidir. Öğrencilerden pek çoğu davranışı edinirken davranışı sürekli yapar, ancak daha sonra o davranışı sürdürmez. Davranışa kalıcılık kazandırmak için amaç koyma, davranışın doğruluk ve akıcılık ölçütlerini en azından karşılanmış olmasına ve ipuçlarının geri çekilmiş olmasına bağlıdır. Örneğin, Pelin sınıfa uygun davranmayı, arkadaşlarıyla iletişim kurmayı, yerinde oturmayı ve düşük sesle konuşmayı kazanmıştır. Pelin için kalıcılık amacı, kendisine sınıfa uygun davranması bir kez hatırlatıldığında belirtilen sınıfa uygun davranışları göstermesi şeklinde olabilir. E. Uyarlama. Uyarlama, değişen taleplerin ya da koşulların gerekliliklerini karşılamak için öğrencinin edinmiş olduğu davranışı değişikliğe uğratmasıdır. Genelleme, aynı davranışın farklı bağlamlarda kullanılmasını gerektirirken, uyarlama öğrencinin davranışın kendisini değiştirmesini gerektirir. Uyarlama kısmen esneklikle, kısmen de yaratıcılıkla eş anlamlıdır. Uyarlama davranışın tam olarak nasıl yapıldığı değil de davranışın işlevinin kazanıp kazanmadığı ile ilgilidir. Bir başka deyişle, sorulması gereken soru, öğrencinin edinilmiş bir davranışı alıp bunu yeni bir sorunu çözmek için değiştirip değiştiremediğidir. Bu nedenle değerlendirmede sorunun çözülüp çözülmediği üzerinde yoğunlaşılır. Öğrencinin bunu nasıl çözmeyi tercih ettiği üzerinde durulmaz. Yukarıda verilen 3 öğretim işinin her biri için öğrenme basamakları edinim, akıcılık, genelleme, kalıcılık ve uyarlamaya uygun amaç örnekleri ve tanımlarına tablo halinde yan sayfada yer verilmiştir. Tablo. Öğrenmenin aşamalarının tanımları ve amaç örnekleri. Öğrenme aşaması. Edinim. Tanım, belirli bir davranışın nasıl yapılacağını öğrenme. Ölçüt, doğruluk yüzdesi. Örnek amaç. 1. Örnek. İki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı deste bozarak çıkarmayı gerektiren 5 işlemden 4'ünü yapar. İkinci örnek. Taşıt isimlerinin yazılı olduğu 4 kart içinden 5 denemeden 4'ünde kamyon yazan kartı gösterir. Üçüncü örnek. İç mekanda oynanan bir oyun sırasında A arkadaşını bulur, B onu adıyla çağırır, C oyuncağını gösterir ve D oyuncağı ona vererek, paylaşarak arkadaşıyla etkileşim kurma basamaklarını %100 doğrulukla izler. Öğrenme aşaması, akıcılık, tanım, bir davranışı hızlı, kolay ya da uzun bir süre içinde uygulama, ölçüt, hız süresi, gecikme. Örnek amaç, birinci örnek. İki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı deste bozarak çıkarmayı işlemlerden 5'ine 1 dakikada en fazla bir hata ile çıkarır. İkinci örnek. Taşıt isimlerinin yazılı olduğu 4 kart içinden dakikada 5 kez kamyon yazan kartı gösterir. Üçüncü örnek. Hem iç hem de dış mekan oyunlarında oyun sırasında en az 1 kez arkadaşıyla etkileşimi başlatır. Öğrenme aşaması, genelleme, tanım, bir davranışı o davranışın öğrenildiği koşullardan farklı koşullarda kullanma. Mekanlar, davranışlar, kişiler arası genelleme. Ölçüt, doğruluk ve hız. Davranışı uygun koşullarda kullanma, süre ve gecikme. Örnek amaç. Birinci örnek. Öğretmenin kendisi değil de bir yardımcısı tarafından verilen deste bozarak çıkarmayı gerektiren iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı çıkarır. İkinci örnek. Koridorda taşıt isimlerinin yazılı olduğu taşıt panosunda kamyon yazan kartı gösterir. Üçüncü örnek. Hem iç hem de dış mekan oyunlarında oyun sırasında en az 3 arkadaşıyla etkileşimi başlatır. Öğrenme aşaması, kalıcılık, tanım, yönergeye son verildiği halde bağımsız olarak davranışı yapma, ölçüt, doğruluk ve hız, az miktarda yardım alma. Örnek amaç, birinci örnek. Yeni işlemlere geçtikten sonra iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı deste bozarak kendi başına çıkarır. İkinci örnek. Taşıt isimleri arasından taşıt isimlerini gösterme öğretimin biçiminden 3 ay sonra taşıt isimleri kartları arasından kamyon yazan kartı gösterir. Üçüncü örnek. Öğretmen günde en fazla 1 kere hatırlattığında arkadaşıyla etkileşimi başlatır. Öğrenme aşaması, uyarlama, tanım, değişen koşullar gerekliliklerini yerine getirebilmek için davranışı ya da davranışını değiştirir. Ölçüt, doğruluk ve hız, arzu edilen sonuca ulaşıldı mı? Örnek amaç, birinci örnek, kendisine XX XX eşittir biçiminde sunulan iki basamaklı sayıdan iki basamaklı sayıyı deste bozarak kendi başına çıkarır. İkinci örnek, öğrendiği biçimde farklı boyutlarda basılmış ya da yazılmış taşıt isimleri kartları arasından kamyon kartını gösterir. Üçüncü örnek, kendi yaptığı işi arkadaşına göstererek ya da arkadaşının yaptığı iş hakkında yorumda bulunarak etkileşimi başlatır. 2. Bilişsel öğrenmeleri basamaklandırma. Bazı öğretmenler okuma, matematik, öz bakım ya da sosyal beceriler gibi davranışların edinilmesiyle ilgili amaçların yazılabileceği ve ama daha yüksek düzeyli beceriler için amaç yazmanın imkansız olduğunu belirtir. Genellikle bu tür amaçları yazmak güçtür. Öğrenciler için amaçları yazmak neden önemliyse, yüksek düzeyli amaçlar belirlemek de aynı nedenle önemlidir. Öğretmenin temel görevi, öğrencinin göstermesi beklenen davranışları ya da davranış türlerini belirlemektir. Aksi takdirde ne öğreteceğinizi, öğretim çabanızın başarılı olup olmadığını ya da diğer davranışların ne zaman öğretmeye başlanacağı nasıl bilinebilir ki? Öğretimde yaygın eğitim amaçlarından biri çocukların yaratıcılıklarını artırmadır. Bu amaca ulaşmak, en azından o yönde ilerleyebilmek için hangi davranışların yaratıcı olduğunun saptanması ve bunların teşvik edilmesi gereklidir. Glover ve Gray, 1976, bu sürecin bir örneğini göstermişlerdir. Bu araştırmacılar 4. ve 5. sınıf öğrencileriyle beraber çalışırken onların yaratıcılarını artırmak istemişler, ilk olarak edebiyat alanına yönelmişler ve yaratıcı davranış konusunda uzmanların önemli olduğunu söyledikleri şeyleri saptamışlar. Torrance, 1966, yaratıcılığın 4 yönünün olduğunu ileri sürmüştür. Akıcılık, çok sayıda fikir üretebilme yeteneği, esneklik, çok çeşitli fikir üretebilme yeteneği, detaylandırma, bir fikri geliştirebilme yeteneği ve orijinallik, yeni fikirler üretebilme yeteneği. Bu kavramsal çerçeveden hareketle Glover ve Gary çocuklar için basit bir öğretme işi geliştirmiş ve yaratıcı davranışın her bir boyutunu işe vuruk biçimde tanımlamış. Her gün tahtaya yeni bir varlık ismi yazmış ve 10 dakika içinde çocuklardan varlığın isminin olası kullanımlarını yazmalarını istemiş. Yanıtlar 4 boyuta göre puanlanmış. A. Farklı yanıtların sayısı, akıcılık. Bir yanıtın o öğrencinin daha önce vermiş olduğu yanıtları tamamen aynı olmaması. B. Fiil biçimlerinin sayısı, esneklik. Yanıtlarda verilen ismin kullanılma tüm farklı biçimlerinin toplamı. C. Her yanıtta kullanılan sözcüklerin sayısı, detaylandırma. Tahtaya yazılan sözcüklerin toplamı toplam yanıt sayısına bölünür. D. Fiil biçimlerinin istatistiksel seyrekliği, orijinallik, bir öğrencinin daha önceki listelerinde görülmemiş fiil biçimlerinin liste başına düşen sayısı. Yazarlar çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve öğrenci davranışlarını pekiştirerek yaratıcı davranışın her boyutunu geliştirebileceğini göstermiş. Ayrıca öğrencilerin standartlaştırılmış yaratıcı düşünce ölçeğinde de performanslarının arttığı gözlenmiştir. İleri düzeyde davranışların ise koşulduğu başka örnekler de vardır. Örneğin, Golds ve Beer, 1973, okul öncesi çocukların küplerle yeni şekiller oluşturma çeşitliliğini artırmak istemiş, her oturumda farklı biçimlerin oluşum sayısını artırmak için ayrımlı pekiştirmeden yararlanmış. Çocukların oluşturdukları farklı şekil sayısında artış olmuştur. Aynı biçimde Mroney ve Hopkins de 1973, kompozisyonun belirli yönlerini geliştirerek ilkokul çağındaki çocukların yaratıcılıklarını artırmışlar. Bunun için çok sayıda amaç belirlemişler. Cümlelerdeki sözcüklerin, sıfatların, hareket fiillerinin, zarfların, edat cümleciklerinin, farklı sıfatların ve zarfların, farklı eylem, yazıya farklı başlama ve 8'den fazla sözcükten oluşan cümleciklerin sayısı arttırmayla ilgili amaçlar koymuşlar. Konulan amaçlara göre yapılan öğretimle öğrencilerin amaçlanan davranışlarında artış sağlanmış ve öğrencilerin yaratıcılığını değerlendiren kişiler öğrencilerin yaratıcılıklarının arttığını belirtmiştir. Bu çalışmalar yaratıcılığın işe vuruk hale gelilebileceğini ve daha sonra da öğretilebileceğini göstermiştir. Yüksek düzeyli davranışlar yaratıcılıktan başka şeyleri de içermektedir. Blom ve arkadaşları 1956, yüksek düzeyli davranışların saptanması için son derece yararlı bir çerçeve geliştirmiştir. Blom'un amaçların sınıflandırılması olarak bilinen bu çerçeveye göre öğrenme amaçlarının altı düzeyi vardır. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Bilgi. Bilgi düzeyindeki öğrenmeler, öğrencilerin sadece öğretmenin kendilerine öğrettiği şeyi tekrar söylemesini gerektirir. Var olan öğretim uygulamaları da belirlenen amaçlarının çoğu bu düzeydedir. Daha yüksek öğrenme düzeylerine öğrenmenin temeli bilgi düzeyinde atıldığı için son derece önemlidir. Ancak bilgi düzeyi tek başına öğrencinin bilgiyi ya da bir kavramı anlayacağını da ya da kullanacağını da garanti etmez. Örneğin, ilkokul çağına gelmemiş ama kendinden büyük arkadaşlarla oynayan bir çocuk 2 artı 2 eşittir 4 olduğunu söyleyebilir. Ama bu çocuklardan çoğu bu işlemin ne anlama geldiğini bilemediği gibi başka problemleri çözmek için de kullanmaz. Yaygın bilgi düzeyi amaçlarından bazıları tanımların sözcük sözcük tekrarlanması, kare, 4 eşit kenarı ve 4 eşit açısı bulunan bir şekildir. Belirli gerçeklerin tekrarlanması, Fatih Sultan Mehmet 1454'te İstanbul'u aldı ya da kuralların tekrarlanması, Türkçe'de yüklem cümlenin sonuna gelir şeklindedir. Blom ve arkadaşları bilgi amaçlarının 3 sınıfa ayrılabileceğini belirtmiştir. Belirli şeylerin bilgisi, terminoloji, belirli gereçler, belirli şeyleri belirli şekilde yapma yollarının bilgisi, gelenekler, eğilimler, sınıflandırmalar, ölçütler, yöntemler ve evrensel bilgiler ile soyutlamaların, ilkeler, kuramlar, yapılar bilgisidir. Kavrama. Kavrama düzeyinde öğrencinin edindiği bilgiyi az da olsa anladığını göstermesi gerekmektedir. Kavrama, genellikle öğrencinin bir şeyi kendi sözcükleriyle anlatabilmesi demektir. Örneğin, Türkçe'de yüklem cümlenin sonuna gelir ne demektir? Sorusunun yanıtlamayı gerektirir. Blom ve arkadaşları üç tür kavrama düzeyi tanımlamıştır. Çeviri, algılanan bir şeyi başka bir biçime sokma. Yorumlama, çevirinin ötesine geçerek ilişkilerin anlaşıldığını gösterme. Ve sonuç çıkarma, anladıklarına dayanarak kendisine iletilenler arasında seçimde bulunma ya da tahminde bulunma olarak ayırmışlar. Uygulama. Uygulama öğrencinin bir şeyi bilip anlamasının yanı sıra onu doğru bir biçimde kullanmasını gerektirir. Örneğin, yüklem cümlenin sonunda gelir. Kuralını bilen ve anlayan bir öğrenci buna uygun olarak cümleler kurmalıdır. Blom ve arkadaşlarına göre kavrama öğrencinin bir kuralı kullanabileceğini, uygulama ise öğrencinin dışarıdan müdahale gelmeden bağımsız olarak kullanacağını gösterir. Analiz. Analiz öğrencinin kendisine verilen bilgileri parçalara bölmesini ve bu parçaların nasıl organize olduklarını, bir araya getirildiklerini kavramasını gerektirir. Blom ve arkadaşları çözümlemeyi, ögelerin çözümlenmesi, parçalar arasındaki bağlantıların ve etkileşimlerin bulunması ve bir araya getirilme esaslarının çözümlenmesi, bu ilişkileri düzenleyen prensiplerin farkına varılması olarak ayrılır. Sentez. Yaratıcılıkta en bağlantılı olan düzey sentez düzeyidir. Sentez, fikirleri ve malzemeleri daha önce düşünülmemiş bir biçimde bir araya getirmeyi ya da daha önce bulunmayan bir ilişkiyi keşfetmeyi gerektirir.